Ayrım 27.
Bütün bunlar aslında Roma Devleti'nin daha Cumhuriyet'in 2. yüzyılından itibaren büyüme yolunda seçtiği yöntem ve stratejilerle bağlantılıydı. Tarihçiler, Roma'nın bilerek ve isteyerek mi savaşçı ve fetihçi bir devlete dönüştüğünü, yoksa kendini savunma gerektiklerine bağlı dış koşullar nedeniyle mi böyle bir tercihe yönelmek zorunda kaldığı konusunda kararsızlar. Her iki görüşü de destekleyecek çok sayıda veri bulmak mümkün. Savaş ve fetihlerin uluslararası politikanın en yaygın ve etkili araçları olarak ortaya çıktığı bir çağda doğunun karmaşasından bir süre uzak kalmayı coğrafi avantajlarıyla başaran bir klanlar topluluğu bile çok geçmeden savaş ve saldırı tehlikeleriyle yüz yüze gelmişti ister istemez. Bu durum liderler ve babalar tarafından öngörülmüş olduğu için de daha ilk günlerden itibaren Roma, savunmasına ve ordusuna mümkün olan en büyük ağırlığı vermeye çalışmıştı. Cumhuriyet sonrasını incelediğimizde büyümeye yazgılı bir devletin sürekli olarak çevre kavimlerin Etrusk, Latin, Campania, Sabin, Kelt tehdidi altında yaşadığını görüyor ve askerliğin Roma'da bunca önemsenmesini doğal karşılayabiliyoruz. O askeri güç sayesindedir ki Roma bütün komşu unsurlara caydırıcı gücüyle boyun eğdirip komşu kentlerin halklarını asimile ederek büyümeyi başarmıştı. Bir başka deyişle askerlik ve ordunun bunca önem taşıması bir savunma refleksi ile bağlantılı görünüyordu daha çok. Ne var ki Roma bir yandan büyümenin belli bir aşamasından itibaren güçsüz bir tarımsal ekonominin ve kaynak dağılımındaki düzensizliğin getirdiği çöküntüye çözüm bulmak için yeni kaynaklara zor yoluyla sahip olmayı bir devlet politikası haline getirmeye başlamıştı. Büyüme ve ekonomik darboğazları aşma fetihlere bağlandıkça savaş ve askerlik devlet stratejilerinin en belirleyici unsurlarına dönüşmüştü. Daha çok askeri birlik, daha üstün savaşçılar, daha güçlü ordu yaratma motivasyonu eldeki ekonomik kaynakların büyük bölümünü savunma harcamalarına aktarmaya yol açmıştı. Bir başka deyişle ekonomideki yetersizlik ve tıkanıklığı borç açığını savaş ve fetihlerle durdurmaya çalışırken orduya giden mali kaynaklar nedeniyle bu bir kısır döngüye dönüşmüş ve fetih politikasını sürdürmek giderek daha pahalı hale gelmişti. Augustus iktidarı ele geçirdiğinde imparatorluğun artık doğal ve ideal sınırlarına ulaştığını düşünüyordu. Bu nedenle doğudaki birkaç küçük yıldırma seferi, Mısır'ın eyaletleştirilmesi ve Balkanlardaki birkaç operasyon dışında askeri büyümeye set çekti ve orduyu üniter bir yapıya kavuşturup disipline etmeye çalıştı. Elbette askeri harcamaların büyüklüğünün Roma'ya nasıl bir maliyet getirdiğinin farkındaydı ve aslında Pax Romana'nın çok gerekmedikçe savaşmayan, salt gücü ve büyüklüğüyle sınır komşularını yola getiren ve bir iç restorasyon süreciyle ekonomisini güçlendirmeye çalışan yeni bir devlet yapısına kavuşmakta önemli bir araç işlevi göreceğine de inanıyordu. Bu nedenle kendisinden sonra gelecek imparatorlara sınırları korumalarını, genişletmeye çalışmamalarını tavsiye etmişti. Bu stratejik tercihin tek nedeni fetih ekonomisinin askeri harcamalar aracılığıyla getirdiği yük değildi elbette. Siyasi anlamda da devlet içinde etkinliği ve gücü tehlikeli biçimde artan silahlı kuvvetlerin belli bir noktada sınırlanması ve politikadan, iktidar hırslarından, komplolardan uzak tutulması gerektiğini çok iyi anlamıştı. Lejyon yapılarını bu nedenle elden geçirdi, birliklerin sayısını makul düzeylere indirdi ve ordu komutanlıklarına, devlete ve imparatora bağlı güvendiği insanları getirdi. Augustus öldüğünde ardıllarına iç muhalefetin otoriter ve baskıcı yöntemlerle ezilip sindirildiği, ordunun büyük oranda denetim altına alındığı, ekonomik restorasyona girişmiş, büyük ve güçlü bir dünya devleti bırakmıştı gerçekten. Roma'nın ünlü yolları, imparatorluk sınırları içindeki ulaşımı ve dolayısıyla ticareti ciddi biçimde destekliyor, iç güvenlik ve istikrarın arttırılmasıyla birlikte bölgesel farklılıkların azaltılmasıyla paranın ve emeğin serbest dolaşımı hedefini rahatça yaşama geçiriyordu. Artık Roma'da oturan bir büyük toprak sahibi ya da zengin tefeci aynı ekonomik koşullarla söz gelimi Suriye'de yatırım yapabiliyor, Ege adalarında sahip olduğu ticaret zincirine yeni halkalar ekleyebiliyor ya da İspanya kıyılarında satın aldığı villasında tatile çıkabiliyordu. Bilinen dünyanın tek egemeni bir anlamda o günün koşullarındaki en büyük global güç, Akdeniz çevresini bütünüyle denetiminde tutan görkemli Roma İmparatorluğu'ydu. Ancak şişeden çıkarılan cin kolay kolay yeniden içeri girecek gibi değildi ki Tiberius'un iktidara gelişiyle birlikte orduda eski alışkanlık ve eğilimlerin değişmediği görülmüştü zaten. Ayrıca imparatorluk sınırları içinde giderek kemikleşen ve sıradan vatandaşların düşünce biçimlerine egemen olan temel algılama alışkanlıkları ordunun güç ve öneminin azalmasının önündeki en ciddi engeldi. Bu algılayış biçimine göre dünya halkları ikiye ayrılıyordu. Romalılar ve barbarlar. Uygarlığı, gelişmeyi ve yaşam kalitesini simgeleyen Roma'ydı. Dışında kalanlarsa bu görkemli uygarlığa kıskançlıkla bakan, ehlileştirilmeye muhtaç, ilkel ve vahşi kavimler. Büyük ve trajik bir yalnızlık duygusunun dışa vurumuydu bu. Romalının tek dostu ancak bir başka Romalı olabilirdi. Çevre halklar, sınır ötesinde yaşayan barbarlar yavaş yavaş yola getirilip Roma'nın standartlarına uygun bir biçimde uygarlaştırıldıkça ve hatta imparatorluğa entegre edildikçe sorun yoktu. Ama bunun dışında kalmayı yeğleyen saldırgan topluluklar ancak savaşla caydırılabilirdi. İç bütünlük ve tutarlılık Cumhuriyet döneminden kalma kültürel mozaik ilkesine dayanarak sürdürülüyor. Yerel farklılıklar, inançlar ve gelenekler korunurken bunların hepsinin üzerine çıkacak ortak bir Romalı kimliği yurttaşlık sisteminin temel taşı olarak görülüyordu. İspanya'dan Kartaca'ya, Orta Avrupa'dan Balkanlara, Mısır'dan Doğu Anadolu'ya dek sınırlar içinde yaşayan ve yurttaşlık hakkına layık görülmüş herkes etnik, dinsel, kültürel özellikleri ne olursa olsun Romalıydı ve o günün dünyasında bu yurttaşlık hakkı çok önemli ve üstünlük getiren bir ayrıcalık olarak çıkıyordu ortaya. Bu kozmopolit yapı imparatorluğun kalbinde de geçerliydi. Roma sokaklarında Galyalı bir tüccara, Kartacalı bir din adamına, İskenderiyeli bir düşünüre, Suriyeli bir devlet memuruna ya da Atinalı bir zanaatçıya rastlamak mümkündü. Elbette aynı şekilde Roma ordusunun yapısı da ağırlıklı olarak bu yabancı kökenli unsurları içinde barındırıyor ve onları bir Romalı asker kimliğinde buluşturuyordu. Bu noktada Michael Mann'in saptamalarına yeniden dönmekte yarar var. Eğer belli olanaklara sahip, macera perest bir tüccar değilse, küçük yerleşim bölgelerinden herhangi birinde yaşayan sıradan bir Romalı için o yerel sınırlamaların dışına çıkıp dünyayı tanımanın en iyi yolu asker olmaktı. Bu hem bir prestijden pay almak anlamına geliyordu, hem de düzenli ödemeler, istihkak ve özel ödüller sayesinde köyündeki sıradan tarım işçiliğine oranla çok daha iyi yaşam standartlarına kavuşmak demekti. İşin iletişimle ilgili yanı da yabana atılacak gibi değildi. Gerçekten de Roma'nın üst düzey siyasi yetkilileri için bile imparatorluğun çeşitli bölgelerinden haber almanın en sağlam ve güvenilir yolu askerlerle iletişim kurmaktı. Ordunun bu nitelikleri Roma subay ve askerlerine birbirleriyle bilgi ve fikir alışverişinde bulunmaları, birikimlerini paylaşmaları olanağını da sağlıyordu. Söz gelimi Galya'daki orduya bağlı küçük bir birlik, görev gereği Suriye'deki bir lejyonun yanına yollandığında imparatorluğun iki farklı bölgesine ait haber ve bilgiler üst rütbeli komutanlardan başlayarak tüm askerler arasında paylaşılmış oluyordu. Yalnızca askerden askere aktarılan bilgilerdi bunlar ve böyle bakıldığında söz konusu komutanların enformasyon açısından Roma'daki imparatorluk yöneticilerinden bile daha donanımlı olabildikleri gerçeği çıkıyordu ortaya. Sınırlara bağlı olmayan ve akışkan bir iletişim vardı Roma ordusunda ve bunu bizzat Augustus sağlamış, üniter yapıya sahip bir ordu yaratırken aslında bir bütün olarak askerlerin avantajlarını da bilerek ya da bilmeyerek arttırmıştı. Augustus'tan sonra özellikle de Tiberius'un devrilmesinden itibaren Roma asker gölgesi altında bir devletti artık.
Fraternis ve Mitra locaları. Şimdi çok daha kritik ve dikkate değer bir ayrıntıya yönelebiliriz. Roma ordusu içinde komuta piramidinin üst basamaklarında yer alan, kendini yurtsever ve halkçı olarak değerlendiren ve bu nedenle yönetimde söz sahibi olması gerektiğini düşünen, darbeci eğilimlere sahip, bir türlü ortadan kaldırılamayan güçlü ve deneyimli bir çekirdekten söz etmiştik. kardeşlik yapısının dağılmasından sonra bütün ilgi ve yoğunluğunu iktidarın ele geçirilmesine yönelten Fraternis'in komplocu olarak niteleyebileceğimiz kanadı, İsa'dan sonraki 300 yıl boyunca devlet içindeki en güçlü ve etkin fraksiyonlardan biri olarak varlığını sürdürdü. Yenilenen stratejileri gereği eski kardeşlik ideolojisinden farklı olarak bu fraksiyon fiziksel güç sahibi bir unsurun olanaklarından sonuna dek yararlanma hesapları içindeydi ve bu yolla istediği ve hedeflediği değişimleri yaşama geçirebileceğine inanıyordu. Daha önce de belirttiğim gibi aslında açık bir ilke erozyonu söz konusuydu burada. 500 yıl boyunca hatta Kroton ve Amiptonik konsey deneyimleri de hesaba katılırsa çok daha uzun bir süreden beri ideal uygarlığa geri dönme yolunda cumhuriyet tek model olarak belirlenmişken Fraternis'in komplocu kanadı imparatorluk sisteminden hiçbir rahatsızlık duymuyordu. Hatta tek elde toplanmış güçlü ve otoriter bir yönetimin belli hedefleri tökezlemeden yaşama geçirmekte büyük yarar sağlayacağı görüşündeydi bu kanat. Eğer devletin merkezindeki gelişmeleri denetim altında tutabilir ve istedikleri, uygun gördükleri kişileri imparatorluk makamına getirebilirlerse, istenen hedeflere de sorunsuzca ve sağlam adımlarla yürüyebilecekleri görüşündeydiler. 1. yüzyıl boyunca aralarına giderek artan oranda yurtsever ve idealist olduğuna inandıkları subayları da alarak gerçekten de etkili bir güce dönüşmeyi başardılar. Ancak elbette her şey yalnızca askeri unsurları belli hedef ve stratejilerle yönlendirmekle sınırlı kalamazdı. Eski deneyimler, böylesi bir misyon çalışmasının bir biçimde iç bütünlüğü sağlayacak ve inançlılığı güçlendirecek gizli bir kült ile yan yana yürümesi gerektiğini gösteriyordu. Üyelerin seçilerek ve ant içerek belli inisiyasyon törenlerinden geçtikten sonra kabul edildiği, iç yapısında belli aşamaların ve rütbelerin söz konusu olduğu, ortak bir gizemler sisteminin paylaşıldığı ve asla dışarı sızdırılmadığı, mistik yönleri güçlü, ezoterik bir kült. Gaius Caligula'nın iktidarı sırasında Tarsus ve Antakya'daki askeri birliklerden merkeze taşınmaya başlayan kimi yerel tapınımlara ilişkin bilgiler, aranan unsurun da bulunmasını sağladı. Roma ordusu içinde Fraternis güdümünde Mithra kültü doğmaya başlıyordu artık. Aşağı yukarı 1. yüzyıl sonlarından itibaren imparatorluk sınırı içindeki askeri birliklerin hemen tümüne yayılmış, gizemli ve hayli etkileyici mitraist gruplarla karşılaşıyoruz. Roma tarihi uzmanları arasında Mitra kültünün köken ve nitelikleri üzerine bazen sert tartışmalara dek varan derin görüş ayrılıkları söz konusu. Ama genellikle birkaç nokta üzerinde kısmen anlaşma sağlandığı söylenebilir. Buna göre Mitra, askerler tarafından benimsenip taşınan Pers inançlarından ödünç alınmış doğulu bir tanrıdır ve kültü Anadolu toprakları üzerinde Grek ve Frigya kökenli unsurlarla birleşerek bütünüyle kendine özgü bir anlamda Romalı nitelikler kazanmış, ilkin ordu mensupları sonra giderek devlet kademesindeki nüfuzlu memurlar ve kentli bazı aydınlar arasında hızla popüler olmuştur. Şimdi dilerseniz hem bu üzerinde konsensus sağlanmışa benzeyen tespitlerin sağlamasını yapalım hem de Roma tarihi için olduğu kadar Batı uygarlığı tarihi içinde çok önemli olan Mitra kültünü daha yakından tanımaya çalışalım. Mitraizm konusunda Batı'da ilk büyük araştırmalardan birine imza atan ve görüşleri çok uzun süre bilim dünyasında değişmez doğrular olarak kabul gören Franz Kumont, İsa'dan sonraki ilk 400 yıl içinde Roma'da büyük yankılar yaratan bu kültün köken ve temel nitelikler açısından Pers damgası taşıdığından büyük oranda emin görünüyordu. Bu nedenle bugün hala klasik başvuru kitaplarından biri kabul edilen ünlü çalışmasının daha ilk sayfasına bilinmeyen bir zamanda Perslerin ataları henüz Hindularla birlikteyken Mitra'ya tapıyorlardı cümlesiyle başlamıştı. Franz Kumont, Mysteries of Mitra sayfa 1. Kumont, kültün daha eskilere uzanan geçmişi konusunda elimizde hiçbir bilgi olmamasını dikkate alarak kendini Vedalardaki Hindu metinlerine daha yakın hissetmiş, Hindistan'da yaratıcı tanrı Varuna ile bağlantılı düşünülen ve kimi metinlerde adı geçen Mitra'nın İran'da da Zerdüşt dininin ışık tanrısı Ahura Mazda ile özdeşleştirildiğini gördükten sonra kültün daha eski geçmişiyle ilgili iz sürmekte vakit yitirmeksizin Roma'daki Mitraizmin Pers kökenli olduğunu peşinen kabullenmişti. Acaba gerçekten öyle miydi? Daha da önemlisi, Zerdüşt dininin doğduğu İsa'dan önce 6. yüzyılda karşımıza eril bir tanrı olarak çıkan Mitra, Yakın Doğu tarihinin daha eski dönemlerinde de aynı nitelikleriyle mi biliniyordu? Bir başka deyişle Mitra tarih boyunca hep bir tanrı mı olmuştu? Bunun için bir tanrıça adı olmadığından emin olabilir miydik? Herodot bunun tersini düşündürecek bazı ifadelere yer veriyordu tarih çalışmasında. Afrodite, Asurlular, Milita, Araplar, Alilat, Persler de Mitra derler. Herodot, Herodot tarihi, I-131 sayfa 59. 20. yüzyıl tarihçileri bu cümleyi çoğunlukla göz ardı etmeyi yeğlediler ve Herodot'un yanlış kulaktan dolma bilgilerle bu sonuca vardığını düşündüler. Aslına bakılırsa tarihin babasının ünlü yapıtı bu tür yanlış bilgiler açısından da bir hayli geniş bir sabıka kaydına sahip olduğu için kimse Mitra'nın gerçekten de İran'da bir zamanlar Venüs'le bağlantılı düşünülen bir tanrıça olabileceğini ciddiye almak istemedi. Sağlamcı gitmek isteyenlerden bazıları Herodot'un büyük olasılıkla doğulu tanrıça Anahita ile Mitra'nın adlarını Yunan diline aktarılışı sırasındaki bir transkripsiyon hatası nedeniyle karıştırdığını söylemekle yetindiler. Daha ortodoks gözlüklerle meseleye bakanlar için konu son derece açık ve netti. Persler 6. yüzyıldan beri Zerdüşt dinine bağlıydılar ve Mitra orada ışığın güneşle de özdeşleştirilen tanrısı olarak eril kimliğiyle ortaya çıkıyordu. Pers halkıyla yakın akraba olan Hinduların kültüründe de Mitra'dan eril kimliğiyle söz edildiğine göre bunu tartışmak bile anlamsızdı. Herodot alenen hata yapmıştı. Ancak unutulan önemli bir nokta vardı. Hindu kültüründeki Vedaların izini en fazla İsa'dan önce 1500'lere dek sürebiliyorduk. Ondan öncesi 1650 dolaylarında büyük çaplı bir katastrof sonrası yıkama uğrayan Harappa uygarlığına dayanıyor olabilirdi ki, bu görkemli uygarlığın alfabesini deşifre edememiş, yeterince yazılı kaynak bulamamış ve hangi dili konuştuğundan emin olamamıştık. Acaba Harappa uygarlığının ve hatta ondan daha öncesinin inançlarında Mitra bir tanrıça, olasılıkla da Venüs'ün sabah yıldızı konumuyla ilişkilendirilen bir göksel ilahi güç olamaz mıydı? Uygarlık tarihinde geriye doğru gittikçe yoğun ve yaygın tanrıça kültleriyle büyük anne ile karşılaşmıyor muyduk? Hititler adıyla bildiğimiz halkın bile Anadolu'ya göç etmeden önce dişil bir güneş tanrıçasına taptığına ilişkin yatsınmaz izler çıkmamış mıydı karşımıza? Albert de Young'a göre Avesta'daki bir ilahinin yorumunda Mitra, güneşin önünden gidip gökleri dolaşan nitelemesiyle anılıyordu ki, bir görüşe göre bu ifade Venüs gezegeninin sabah yıldızı haline gönderme yapmaktaydı ve bu durumda Mitra'nın Venüs ile eşdeğer bir tanrıça olması fikri de belli bir mantığa oturuyordu. Albert de Young, Traditions of the Magi, Zoroastrianism in Greek and Latin Literature, sayfa 103-109. Bu anlamda Zerdüşt dininin kutsal kitabı Avesta'da gerçekten çok eskilere ilişkin kalıntılar var gibiydi ve bunlar Mitra ile ilgili kafa karıştırıcı veriler sunabiliyordu. Ancak daha çarpıcı olanlarına Doğu düşünce ve inanç sistemlerinden derin biçimde etkilenen Gnostik metinlerde rastlanıyordu. Tıpkı Michael Williams'ın işaret ettiği oldukça eski bir yazıtta Seth'in 3. Stelası adıyla bilinen metinde olduğu gibi. Bu stela, insan soyunun başlatıcısı olarak sunulan Adama'yı, Adem, ilahi bir nitelikle yüklüyor ve onun ışığın taşıyıcısı Mirotea tarafından yaratıldığını anlatıyordu. Miratea eski Pers dilinde Mitra için kullanılan Mir adının batılı versiyonlarından biriydi ki çoğu eski ilahide Mitra'ya bu adla seslenilirdi. Ancak Mısır'da 20. yüzyıl ortalarında rastlantı eseri ortaya çıkarılan ve Nag Hammadi Külliyatı adıyla bilinen kimi eski Gnostik metinlerde Miratea adı dişil, feminin formunda kullanılıyor ve kutsal olanların yozlaşmayanların annesi, büyük güç Miratea ifadesine rastlanıyordu. Michael A. Williams, The Immovable Race, A Gnostic Designation and the Dam of Stability in Late Antiquity, sayfa 68. O halde Herodot, Mitra'nın bir tanrıça hem de Venüs'le özdeşleştirilen bir tanrıça olduğunu ileri sürerken haklı olabilir miydi? Avesta ilahilerinde Mitra, Mir için ışığı getiren ya da ışığı açığa çıkaran nitelemelerinin kullanılması Venüs dikkate alarak düşünüldüğünde bunu doğrulayıcı ipuçları sunabilir. Sabah yıldızı olarak belirdiği dönemlerde, yani doğu ufkunda şafaktan hemen önce yükselişe geçtiğinde Venüs, güneşin ışıklarının ilk habercisi gibi algılanırdı eski kültürlerin çoğunda. Onun göklerde görünmesi, ışığın yani güneşin bütün ihtişamıyla belireceğine ilişkin bir işaretti. Mitra için de büyük ışık Mazda'nın habercisi nitelemesi kullanılırdı. Bu durumda süreç içinde bir güneş tanrı kimliğine kavuşmadan önce Mitra'nın göklerde Venüs ile temsil edildiğine inanıldığını söyleyebiliriz. Aşağı yukarı bütün eski yakın doğu kültürlerinde de Venüs dişil nitelikler taşır. Bir başka ipucu Mitra adının bin yılları aşıp günümüze dek gelen kullanım biçiminde saklıdır aslında. En eski İran adlarından biri olan Mitra, Mitra bütünüyle dişil nitelikler taşır ve bugün bile yalnızca kız çocuklarına bu ad verilir. Günümüz İran kentlerinde çıkacağınız küçük bir sokak gezintisinde adı Mitra olan çok sayıda kadına rastlayabilirsiniz. Ulusal isimler sözlüklerinde de Mitra bir kadın olarak geçer. Unisex bile değildir ve kesinlikle erkek çocuklara verilmez. İnsan adları genellikle toplumların sözcük hazinelerinde en uzun yaşayan ve en eski unsurlar olarak belirir. Köklü Pers-İran kültürünün mirasçıları bir yanılgıda ısrar edip binlerce yıldır kız çocuklarına inatla bir eril tanrının adını vermiyorlar büyük olasılıkla. Mitra bir kadın adı. Çünkü onun eski kullanımı Gnostik metinlerde de kalıntılarına rastladığımız gibi bir tanrıçayla bağlantılı. Işığın ve doğruluğun, iyiliğin simgesi, güçlü ve sevecen bir tanrıça, büyük anne. Bu bağlantının doğruluğuna ilişkin diğer ipuçlarını Pers ülkesinde değil, Mitra kültünün ordu içindeki bir çekirdek grup tarafından taşınıp getirildiği Roma'da buluyoruz. Mitra kültüyle ilgili ilk büyük araştırmaya imza attığını söylediğim Franz Cumont, ünlü yapıtında şu ilginç saptamada bulunuyor. Bu Pers kültünü Roma'da izleri ilk bulunduğu andan itibaren Roma halkı tarafından 300 yıl önce benimsenen Pessinius'un Magna Mater kültüyle yakın ilişkiler içinde görüyoruz. Franz Cumont, AGE, sayfa 86. Yeterince dikkat çekici bir not olduğunu söylemeye gerek yok. Magna Mater kültü daha önce üzerine basa basa yinelediğimiz gibi Sibylline kurulu kararıyla yani kardeşlik stratejisi uzantısında Roma'ya taşınmıştı. Kardeşlik çözülüp ayrıştıktan sonra benim Fraternis genel başlığı altında topladığım dağınık gruplardan birinin orduyla yakın ilişkilerde bulunan ve iktidarı bu yolla denetlemeye çalışan darbeci fraksiyonun bu kez Mitra kültünü biçimlendirmesi ve bunu yaparken Magna Mater'in kanatları altına sığınması oldukça anlamlı. Söz konusu bağlantının Cumont tarafından da vurgulanması, Mitra gizemciliğiyle onun en sadık yandaşı durumundaki ordudaki elit çekirdek arasındaki köprünün bizzat Fraternis tarafından kuruduğunu gösteriyor.